أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 4731 Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. İki adam tenha bir yola girmişler. Bunlardan biri abid, diğeri ise ayak takımındanmış. Abid olan öyle susamış ki susuzluğu sebebiyle yere düşmüş. Bunun üzerine ayak takımından ve yanındaki matarasında birazcık suyu olan adam baygın abide bakarak şöyle düşünmüş. Bende bu su varken vallahi bu iyi insan ölecek olursa yüce Allah'ın hiçbir iyiliğine asla uğratılmam. Şayet suyumu ona verecek olsam bu defa da ben ölürüm. Daha sonra da yüce Allah'a güvenip kesin karar alarak abid olanın yüzüne suyu serpiştirmiş, kalanı da yine ona içirmiş. Bunun üzerine abid olan yeniden kalkmış ve birlikte o ıssız yolu kat edip oradan kurtulmuşlar. Kıyamet olup da o ayak takımından olan kişi hesaba çekildiğinde kendisinin cehenneme gönderilmesi emredilir. Üstelik melekler de onu oraya doğru sürüklerler. Oraya doğru sürüklenirken abid olan kişiyi görünce ona beni tanımadın mı diye sorar. Abid sen de kimsin diye sorunca o da ben o ıssız yolda seni kendime tercih eden kişiyim deyince abid olan kul tamam seni tanıdım der. Daha sonra hemen meleklere durun der. Melekler de hemen dururlar. O kişi yüce Allah'ın huzuruna gelerek şöyle yalvarmaya başlar. Ya Rabbi sen onun yardım elini ve benim için kendisini nasıl tehlikeye attığını biliyorsun. Ya Rabbi onu bana bağışla. Yüce Allah da ona şöyle buyurur. Onu sana bağışladım. O da hemen gelerek kardeşinin elinden tutup onu cennete koyar. Ravilerden Cafer bin Süleyman ekledi. Ravilerden Ebu Zilale, Enes bunu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti diye sordum. O da evet dedi. Cevabını verir. Hadis böyle. Aslında galiba okunan Kur'an ve sünnet bölümünü açıklamaya çalışan insanlar önce problem üretirler, sonra anlamadıkları yeri insanlara anlaşılmazmış gibi takdim edip anlamaya çalışırlar. Öyle olmasın inşallah. Fakat yeniden tekrar etmek manasına bir kere daha söyleyelim. Demek iki adam var, yola çıkmışlar. Üstelik tenha, ıssız, susuz bir yol. Bunlardan biri ibadet ve itaatle beraber Allah'a kul olmaya çalışan birisi. Yani daha bir kul olma gayretinde. Diğeri ise ayak takımından. İbare böyle. Yani çok öyle ibadet ve itaati fazla değil. Çok da kendisini bu işlere yönetmemiş. Yolda o ibadet ve itaatle meşgul olan kişi, yani buradaki ifadesiyle abid olan kişi, öyle susamış ki susuzluğu sebebiyle yere bile düşmüş. Bunun üzerine yanındaki yol arkadaşı bakmış ki matarasında biraz su var. Yerde baygın yatan abide bakar ve şöyle düşünür. Bende şimdi su var. Ben onu bu adama verirsem ben öleceğim zannediyorum. Ama ben eğer bu yanımdaki suyla o adamın dirilişine sebep olmazsam bu iyi insan ölüp gidecek. O zaman ben Allah'ın huzuruna ne diye varacağım? Nasıl varacağım? Allah beni hiçbir iyiliğine eriştirmez. Mümkün değil diye düşünmeye başlar. Öyle ya. Yanında su var ve susuzluktan baygın yere düşmüş bir yol arkadaşı var yanında. Ona vermek zorunda. Değilse Allah'a ne der? Fakat ona suyu verince kendisinin ölüm tehlikesi gözünün önüne gelir bu sefer. Ya daha sonra o da susarsa, böyle yıkılırsa, onun da suya ihtiyacı olursa, ama o da ölecek olursa kim ona su verir diye. Fakat sonra Allah'a iman ve güveni, tevekkülü galip gelir ve kesin karar vererek suyu abide harcar. Yüzüne su serpiştirir, geri kalanı ona içirir. Böylece o abid kul ayağa kalkar ve birlikte o ıssız yolu, yalnız yolu kat edip oradan kurtulurlar. Bu onların dünyada beraber yaşadıkları. Sonrası enteresan. Kıyamet olup da bu namaz abdesti, ibadet ve itaatı, Allah'a kulluğu, Kur'an ve sünnetle beraberliği, imanının İslam olarak tezahürü, çok da öyle Allah'ın istediği seviyede olmayan bu adam, yani yanlışları olan bir adam, hataları olan bir adam, günahları fazlaca olan bu adam, cehenneme doğru sevk edilirken, çünkü hesaba çekilince kendisini kurtaracak kadar çok öyle bir ameli yok olan bu adam, cehenneme doğru sevk edilirken, işte o arada dünyadaki o yol arkadaşını görüverir. Belki de o hesaba çekilmiş, hesabını tamamlamış, cennete doğru yollanmıştır. Birdenbire beni tanımadın mı diye onu durdurur ve sorar. Cehennem yolundayken. O da der ki peki sen kimsin ama nasıl tanıyacağım seni? Hani bir yoldaydık, ben seni kendime tercih etmiştim. Ölümüne rağmen yine de senin kurtulman adına ben seni sulamıştım. Sana hayat kaynağı olarak Allah bana imkan vermişti ya. Tamam der o adam. Tamam tanıdım, hatırladım. Bunun üzerine meleklere der ki hemen durun. Durun götürmeyin onu. Melekler dururlar. O da Yüce Allah'ın huzuruna gelerek şöyle yalvarmaya başlar. Ya Rabbi sen onun yardım elini ve benim için kendisini nasıl tehlikeye attığını biliyorsun. Ya Rab onu bağışla. Ya Rab onu bana bağışla diye yalvarmaya başlar. Cenab-ı Hak da der ki onu sana bağışladım. O da gider kardeşinin elinden tutar ve beraberce cennete giderler. Söyleyin bir Müslümanın bir Müslümana yapması gereken değil mi? Bunda bir fazlalık mı var dersiniz? Yani kimsenin yapamayacağını yapmış öyle mi? Ben öyle zannetmiyorum. Bunun bir de tersine bir başka şeklini hatırlıyorum hadis kitaplarından. Hesabı görülüp aşağı yukarı cenneti garanti ettiğini zannedecek kadar iyilikleri makbul halde hesabının bittiği zamanı gözetleyen bir Müslümanı, bir insanı o arada cehenneme doğru götürürken birisi tanıyıverir. Hemen sen nereye der, nereye gidiyorsun? Ümit ediyorum ki cennete. Olur mu der. Tutar ensesinden yakalar. Yürü Allah'ın huzuruna. Çünkü ama der ben seni tanımıyorum. Tanımıyorsun öyle mi? Fakat biliyor musun? Elini uzatsaydın değerdin. Konuşsaydım duyardın. Aynı ortamda yaşıyorduk fakat sen benim cehenneme girişime sanki seyirci kalmıştın. Elimden tutmamıştın. Yürü Allah'ın huzuruna senden davacıyım diyecekmiş. Başka şekillerde görüyoruz hadislerde. Cennete doğru giden birisini görünce sen ben sana yardım etmiştim hani falan zaman filan zaman şöyle yapmıştım hatırlar mısın deyince o da ya Rabbi benim bu hayatım bu Müslüman kardeşimin şöyle şöyle bana destek olmasıyla gerçekleşmişti onun için onu da cennete koy ver ya Rabbi diye dua edeceklermiş. Yani mesela siz birbirinize çok yakın dost üç kişisiniz. Üç arkadaş. Hayatınız hemen hemen hep ortak geçti. Ya biriniz namaza önce çağırdı, ya diğeriniz abdesti önce hatırlattı. Biriniz namaz öğretti, diğeriniz oruç öğretti birbirinize. İnfak dediniz, helal dediniz, haram dediniz, birbirinizi eğittiniz, destek oldunuz ve yarın kıyamet gününde o üçünüzden biri veya ki ikisi cennete doğru giderken üçüncüyü bırakıp gideceklerini mi zannedersiniz? Demeyecekler mi? Ya Rabbi biz bu cenneti onunla da beraber bir hayatla kazanmıştık. Onu da beraber isteriz demeyecekler mi? Eğer şirk, Eğer küfürde ısrar ve isyanda devamlılık yoksa elbette onun da affına sebep olacaktır bu beraberlik. Hadisin sonunda çok özel bir sistem bilgisi öğreniyoruz. Ravilerden biri bir öncekine, yani Cafer bin Süleyman Ebu Zilal'e diyor ki, Enes bunu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti? O da evet diyor. Yani sen bunu Enes'ten duyduğunu, onun da peygamberden duyduğunu söylüyorsun ama evet böylece mi oldu? Yani bizzat sen bunu Enes'ten duydun, Enes de peygamberden söylüyor olarak mı duydun? O da evet diyordu. Yani bu önemliydi onlar için. Ben, bana göre öyle. Öyle de demesi gerekir canım. Yani Tanrı böyle ister, elçisi de böyle söylemeye çalışır. Biz de öyle olduğunu zannediyoruz. Değilse bir ince ayar çekeriz demeye kimsenin yetkisi yoktur. Babasının hatırına, arkadaşının hatırına, kara kaşına, ela gözüne kimse aşık olduğundan bu dini ikame etmek istememiştir. Allah dedi diye ve peygamber böyle ortaya koydu diye Müslümanlık vardır. Onun dışında her şey boş. 4949 Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ashabına doğru dönerek içinizden oruçlu olarak uyanan var mı diye sordu. Yani anladığım kadarıyla bugüne oruçlu başlayan var mı? Sabah namazına oruçlu gelen var mı? Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, geceleyin kendi kendime niyet etmediğim için oruçsuz olarak sabahladım. Ebu Bekir ise, ya Resulallah, fakat ben geceleyin kendi kendime niyet ettiğim için oruçlu olarak sabahladım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, içinizden kimse bugün hasta ziyaretinde bulundu mu diye sorunca, Ömer dedi ki, ya Resulallah, daha henüz namaz kıldık ve henüz ayrılmadık. Hasta ziyaretinde nasıl bulunabiliriz ki? Bunun üzerine Ebu Bekir, kardeşim Abdurrahman bin Avf'ın hasta olduğunu işittim. Ben de mescide gelirken yolumu değiştirerek durumu kontrol etmek için ona uğradım dedi. Daha sonra aleyhissalatü vesselam, içinizden kimse bugün yoksul yedirdi mi diye sorunca, Hazreti Ömer, ya Resulallah, namazımızı yeni kıldık ve hala buradayız karşılığını verince, Ebu Bekir Efendimiz, mescide girdiğimde bir de ne göreyim, bir dilenci dileniyor. Baktım ki oğlum Abdurrahman'ın elinde bir arpa ekmeği parçası var. Ben de alıp bunu o fakire verdim deyince aleyhissalatü vesselam sana cennet kutlu olsun buyurdu. Ömer ise ah cennet deyince aleyhissalatü vesselam Ömer'e hoşlandığı şu sözleri söyledi. Yüce Allah Ömer'e şefkat ve merhamet eylesin. Kendisinin yapmayı düşündüğü her iyilikte Ebu Bekir onu geçiyor. Radiyallahu Teala anhum ecmain. Allah cennette beraber kılsın. Amin. Olay çok basit ve kolay anlaşılır. Ama kolay uygulanır mı? Bilmem. Düşündünüz mü? Sabaha oruçla başlayacaksınız. Gece niyet edeceksiniz ve sabah namaza camide oruçlu olarak bulunacaksınız. Zor mu? Deneyin. Yani deneyelim. Peki ya ikinci bölüm? Hasta ziyaretine ama namazdan önce gideceksiniz. Zor değil mi? Size gelseler zor, siz gitseniz daha zor. Ya da bilmem hangisi birbirinden daha zor ama hiç sabah namazına giden bir Müslüman, Müslüman kardeşine uğrayıp da aman hastaymışsın, geçmiş olsun, bize düşen bir şeyler var mı diyecek, öyle mi? Bu nasıl mümkün olur diyeceksiniz. Ama biz zaten camiye gitmeden evde bir hocamın tabiriyle yatağın sağında namaz kılıyor derseniz o ayrı. Sola selam verince düşüyorsunuz galiba yatağa, öyle mi? Allah affetsin. Peki ya üçüncüsü, sabah namazına gelmeden önce, daha sabah namaz kılmadan önce bir fakir, bir yoksul yedireceksiniz, ikram edeceksiniz. Ama yani bu senin dediğinde nasıl olur ki? Sofra hazırlanacak, hanım o vakit ya da hizmetçiler yok ama ben yapamam, bir de ikinci çeşit yemek, bir de çorbası, tatlısı, tuzlusu, aman efendim pilavıyla, etlisiyle, sütlüsüyle, yani ben sabah Hazırlasam kim yiyecek? Kahvaltı, kahve üstü, çay altı, çay kenarı. Aman efendim, onların hangi bir nasıl hazırlayacağız? Biz iyisi bunu akşam namazından sonra, yok yok daha yatsı namazından sonra yapsak. Çünkü akşam namazı dediğinde ki daha zaten güneş battı batmadı bilmem ama diyenler biliyorum. Evet, garip bir gün programına sahibiz. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceğinden haberimiz olmayan böyle bir şey. Bir ara arkadaşlar, beraber birlikte tefsir ve hadis dersleri yapsak dediler. Hay hay dedim. Ama bir şartla, zamanı ben ayarlayacağım. Mesaimize uygun, piyasamıza uygun, dükkanımıza uygun, tezgahımıza. Hayır hayır dedim, kesinlikle. Hiçbirinize engel olmam. Tabii ben de sizi düşünmek zorundayım. Yani o zaman ne zaman? Dedim ki, seher vaktinde, sabah namazından önce, hani şu Ramazan'da sahu dediğimiz vakit var ya, hemen itiraza başladılar. Aman efendim, erkenmiş. Aman efendim, zormuş. Vay efendim, uykuları, kafaları, gönülleri derken, bir arkadaş çok samimi ve ciddi biçimde, hocam karanlıkta yani o kadar kapkaranlık dönemde ne yapacağız dedi. Güldüler herkes. O samimiydi, önce anlamadı. Evet, yatsıdan sonra aydınlık. Saat gece 8, 9, 10, 11, 12, 1'de, 2'de aydınlık. Ama 3'te, 4'te çok karanlık oluyormuş galiba. E tabi o zaman ayakta durulmaz ki, bereket zamanıdır. O zaman bir yerlere gidilmez ki, çünkü faziletin, bereketin indiği zamandır. Allah'ın lütuf ve ihsanının indiği zamandır. Ama biz nedense o zamanı uykuyla geçirmeyi daha çok seviyoruz galiba. Sonunda Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz'e lütfedilen Allah sana cenneti mübarek kılsın sözüne iç geçirerek diyor ki, ah cennet. Evet, elbette onların derdi o. Tabir yerinde mi bilmem ama sanki caizse takıntıları o insanların. Cennet ve cennet. Başka bir dert yok onlar için. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Allah Ömer'e şefkat ve merhamet lütfetsin. Rahimallahu Umar'a. Rahimallahu Umar'a. Lem yürit hayran kattu illa sebegahu Ebu Bekrin ileyh. Allah Ömer'e rahmet etsin. Allah Ömer'e merhamet etsin. Hiçbir hayır düşünmez ki mutlaka Ebu Bekir onu geçiyor dedi. Hani infak konusunda olan rivayeti bilirsiniz. Bu sefer demiş, Ebu Bekir'i geçsem, daha çok götürsem, infak etsem, malımın, ama yarısını götürsem, malımın yarısını, tamam işte demiş, yarısını götürmüş. Seviniyor, öne geçecek, öyle istiyor ama bir bakıyor ki Ebu Bekir Efendimiz tamamını getirmiş. Peki ama diyor, sen evdekilere ne bıraktın? Allah ve Resulünü. Cevap güzel. Bunu Ömer de biliyor aslında ama işte öyle, Ebu Bekir onu geçiveriyor. Allah cennette beraber kılsın. Ama Müslümanlıkta da geçmişti ya. Hani daha önce Müslüman olmuştu ya, veya aleyhissalatü vesselam'ı arkadaşlıkta o hep önde olmuştu ya, belki de ondandır. Veya o özellikleri peygambere arkadaşlığında onu öne geçirmiştir. 4962 Abdullah bin Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bir genç gelerek, ya Resulallah, oruçluyken öpebilir miyim diye sorunca, aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Yaşlı bir adam gelip de oruçluyken öpebilir miyim diye sorunca ona evet cevabını verdi. Biz birbirimize bakı kaldık. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizlerin neden birbirinize baktığınızı biliyorum. Şüphesiz ki yaşlı olan kendine hakim olabilir. Bu kuralla ilgili şöyle rivayetlerde görürsünüz. 4963 Ebu Hureyre bildiriyor. Aleyhissalatü vesselama genç birisi öpmenin hükmünü sorduğunda ona yasak koydu ve bundan sakındırdı. Ancak yaşlı biri sorduğunda ise ona izin verip şöyle derdi. Yaşlı genç gibi değildir. Yine 4964 İbn Abbas dedi ki, yaşlının oruçluyken öpmesine izin verildi. Gence ise yasaklandı. Evet, kural bu. Ama bunun duyan insanlar tarafından değerlendirilmesi farklı olurmuş. O zaman da öyle farklı değerlendirilenler çıkmış ama soruyu sorup meseleyi anlayınca teslim olmak gerekirmiş. Şimdikilerin kulakları olsun ve çınlasın. Yani bir hadis okuyor Müslüman, arkasından bir hadis daha okuyor. Birbirine tıpatıp birbirine taban tabana zıt iki hadis gibi görünüyor. Aa diyor, böyle olur mu? Evet, öyle olmaz. Ama sen öyle olduğunu nereden anladın? O kendisi kendi mantık düzleminde öyle gördü de ondan. Bakın, bir delikanlı da aynen öyle görmüş önce. Ama sonra İbn Abbas Efendimiz meseleye açıklık getirmiş. Atiye dedi ki, bir genç İbn Abbas'a şunu sordu. Oruçluyken öpülür mü? İbn Abbas hayır cevabını verdi. Daha sonra bir ihtiyar gelerek, oruçluyken öpülür mü diye sorunca, İbn Abbas'ın bu ihtiyara evet demesi üzerine genç, ben oruçluyken öpebilir miyim diye sorunca hayır dedin, bu sorunca ise evet dedin. Peki, dikkat edin, gencin, o delikanlının mantık örgüsüne bakın. Peki, aynı dinden olmamıza rağmen buna helal olan şey nasıl oluyor da bana haram oluyor? Evet, orada çıngar çıkıyor, orada kıyamet kopuyor, orada her şey bitiyor. Mesela, bir gençle anlaşma yapmıştım. Bana yemek yedirecekti. 10.000 hadis, bir mihal, 3 haftada bitirince ben de ondan yemek yiyecektim. Hem de tuzu biraz az olsun diye nazlanmıştım bile. Meale başlamış, bitirmiş. Bir haftada biter mi? Tabii rahatlıkla. Ama 10.000 hadis de 2 haftada biter mi geri kalan? Biter aslında. O da 2 cilt nihayet. İşte o 2 cilde başlayacağında eline bir hadis usulüyle ilgili bir kitap geçmiş. Belki de ders kitabı. Efendim, Tirmizi'nin, İmam Tirmizi'nin kitabını aldığı hadislerden birinin uydurma olduğunu anlatıyormuş. Hemen altında bir konuda İmam Müslim'in sahihini aldığı rivayetlerden birinin uydurma olduğunu söylüyormuş. Dolayısıyla hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilemeyeceği bu haberlerin hepsine aklını, gönlünü, kafasını ve kapasitesini, kapısını kapatmış, sonra da okumamış. Aa maşallah dedim. Bu ne cüret, bu ne cesaret. Yani onların hadis olup olmadığı konusunda İmam Tirmizi bir hadis kitabı yazıyor, İmam Müslim bir hadis kitabı yazıyor, bir de falan filan adam bir hadis kitabı yazıyor, sen o üçüncü hadis kitabına bakarak öncekileri değerlendirip atıveriyorsun, öyle mi? Ama ne kadar saygısızlık ya da ama ne kadar ilgisizlik değil mi dedim. Öyle ya, onlar o sözün hadis olduğu konusundaki delillerini sana söyleyemiyorlar tabi. Böyle bir ortamda okunacak diye yazmamışlar tabi. Onlar kendileri kılı kırk yararcasına nice titiz ve ciddi araştırma ve incelemelerden geçirerek onları bizim önümüze sunmuşlar. Fakat şimdiki insanlardan biri veya diğeri, yok öyle şey, ben süzgeçten geçirdim, onun içinde de pek öyle kayda değer bir hadis göremedim diyorsa, ha meğer de öyleymiş diyorlar. Peki ama dedim, Kur'an'da öyle değil mi? Söyleyin. Yani Kur'an'ın o anlama geldiğini o meali hazırlayandan öğrendikten sonra o anlamın tamamen dışında bir meal hazırlayana göre o ayet farklı olacaktı. Öyleyse Kur'an'a da ulaşılmaz. Sünnete zaten ulaşılmaz. Allah'a haşa doğrudan varma imkanımız yok. Peygamber de vefat edeli çok olmuş. Bu din tarihe gömülmüştür. Biz biraz kapitalist, biraz feminist, biraz pragmatist, biraz realist, biraz rasyonalist, biraz ist olarak yaşar ama Müslümanlığımızı da iddia edebiliriz diyorsun galiba, öyle mi dedim. Ne dersiniz? Yani bu delikanlının o andaki itiraz silsilesini ben bugüne taşıdım zannediyorum. Diyor ki, peki aynı dinden olmamıza rağmen buna helal olan şey nasıl oluyor da bana haram oluyor? Böyle laf mı olur, böyle din mi olur, böyle iman mı olur diye şiddet bir karşı gelişle güya İbn Abbas'ı susturmaya çalışıyor ama İbn Abbas ona şu karşılığı veriyor. Yaşlı olan kişi kendine daha hakimdir. Bu olay Abdullah İbn Abbas'ın gözlerini kaybetmesinden sonra cereyan eder. Arkasında da bir kadın varmış meğer. Kendisine, ey İbn Abbas, arkanda kadın var denilince kızarak, Allah hayrını versin. Bu mecliste ne işin var diye ona da çıkışıyor. 4975. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ben Ramazan ayında orucumu bozdum. Aleyhissalatü vesselam, herhangi bir mazeretin veya yolcu olmadığın halde mi diye sorunca adam, evet diye cevap verdi. O da, yaptığın ne kötüdür buyurdu. Adam, evet haklısınız. Peki, neyi emredersiniz diye sorunca, aleyhissalatü vesselam, bir köle azat et buyurdu. Adam, seni hak ile gönderene yemin ederim ki, hayatımda bir köleye sahip olmadım ki dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde peş peşe 2 ay oruç tut buyurdu. Adam, bunu yapamam ya Resulallah dedi. Hatta bir başka rivayetten hatırlıyorum, ama ya Resulallah zaten başıma gelen oruçtan dolayı geldi, ben yapamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde 60 yoksul doyur buyurunca, adam, seni hak ile gönderene yemin ederim ki kendi ailemi doyuramıyorum. Meğer Medine'nin en fakirlerindenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sepet hurma getirterek bunu 60 yoksula dağıt buyurdu. Adam kime vereyim diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tanıdığın en fakirlere buyurdu. Adam seni hak ile gönderene yemin ederim ki şu iki sınır arasında benim ev halkımdan daha fakir yok deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde kendi ev halkına dağıt buyurdu. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nasıl? Şöyle diyebilir misiniz? Bu adama hain damgasını vuracaksınız ama dikkat edin. Adam incelemiştir kitapları. Kendine yontacak bilgiler aramıştır. Bulmuştur da sonra ben bu işi kıvırırım. Hem oruçtan kurtulurum. Hem de bir sepet hurma eve getirebilirim. Orucumu bozsam gitsem peygambere, böyleyken böyle oldu ya Resulallah desem, o nasıl olsa diyecektir bana. O zaman köle azat et. Ya Resulallah hiç bulmadım ki hayatımda. Peki 2 ay oruç tut. Ama ya Resulallah zaten oruç tutmaktan bitap düştüm de böyle oldu. Ben beceremiyorum, dayanamıyorum. Peki o zaman 60 fakir. Ama ya Resulallah, yani kendi ailemi doyuracak imkanım yok ki benim, ben fakirim. Öyleyse al şu bir sepet hurmayı da götür fakir ve yoksullara dağıt. Ama ya Resulallah kime? Tanıdığım fakirlere. En çok kendi ailemi tanıyorum çünkü en fakir onlar. Ve sonra almış gitmiş öyle mi evine? Diyebilir misiniz? Önceden mi hesapladı? Olur mu öyle şey? Bu kime yakışır? Hangi Müslümana yakışır bu? Bu Müslümanlık değil ki. Peygamberi aldatmaya, Allah'ı kandırmaya mı teşebbüs dersiniz? Olmaz öyle şey. Ama Müslüman saftır ve samimidir. Gönülden Allah'a kul olmaya çalışırken yaptığı işlerden dolayı bazen böyle ayrıca ödüllendirilir. Evet, Ramazan ayında gündüzün orucunu bozmuş. Dayanamamış. Olur ya insan hali. Ey orucuna dayanamayanlar dikkat edin, bakın size bir formül değil. Yani sen dayanmak iste ve dayan. Ramazan orucunun sana sağlayacağını başka hiçbir şeyde bulamazsın. Bunu böylece biliyoruz. Ramazan orucu bereket orucudur. Allah'ın lütuf ve ihsanına imkan orucudur. Onun sevabını ancak Allah verecektir. O bambaşka bir ibadet, o apayrı bir ihlas ve samimiyettir. Ama diyelim ki oldu, bozmuş orucunu, tutamamış, becerememiş. Peki, ama ondan sonra köle azat edecek, yok ki adamın. Ama 2 ay oruç tutacak gücü yetmiyor ki adamın. 60 fakir doyuracak imkan yok ki adamın. Sonunda bir sepet hurmayla evine dönmüş. Lütfa bakın, ihsana bakın. Galiba daha ölmeden, hayattayken samimiyetinin karşılığını dünyada bulan insanlardan biri. Ne dersiniz? Bundan başkasıyla sorumlu olduk mu hiç? O zaman ibadet ve itaatlar konusunda baştan pazarlıklı olmayalım. Ben bunu yapamam. Ramazan'a 3 ay var. Bu Ramazan'da da tutacağım ama zor biraz. Ben galiba 1. gün öğlen başlarım yemeğe ve fakirlere veririz bakalım fidyemizi demeyelim. Teslim olalım. İmkan bulalım. Allah'a yalvaralım. Ondan ihlas ve samimiyetle ibadet ve itaatlara güç ve kuvvet isteyelim. onun yardımıyla kul olalım. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.